kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar için Genel Yetenek Genel Kültür Yayınlayan Karacan Yayınları Tarih İsmail Boyraz. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 17. kaset A yüzü sayfa 580. Genel Kültür Bölüm 1 İslamiyet Öncesi Türk İslam ve Osmanlı Türk Kültür Uygarlığı. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletleri. Türk adının anlamı. Türk adının anlamı hakkında iki genel görüş ortaya atılmıştır. İlk anlamı doğan, türeyen, çoğalan. İkinci anlamı güçlü, kuvvetli, kudretli olarak belirtilmiştir. Türk kelimesi siyasal at olarak ise ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmış, daha sonra Türk soyuna mensup olan tüm toplulukları ifade eden bir at olarak kullanılmıştır. İlk ana yurtları Orta Asya olan Türkler, tarih boyunca değişik zamanlarda değişik nedenlerden dolayı Orta Asya'dan göç etmişlerdir. Türk göçlerinin nedenleri. Hızlı nüfus artışı ve hayvanlarına otlak bulma zorunluluğundan kaynaklanan yeni toprak arayışı. Toprakların yetersiz hale gelmesi. İklim koşullarının değişmesi. Kuraklık ve kıtlığın baş göstermesi. Dış baskılar. Çin ve Moğol baskısı. Türk kavimleri arasındaki mücadeleler. Türklerin yeni yerler fethetme arzuları. Toprağın tarıma elverişli olmaması. Not: Türklerin göç hareketleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmediğinden Türk tarihini belirli bir zaman diliminde ve coğrafyada incelemek olanaklı değildir. Kavimler göçü milattan sonra 375. Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir. Türklerin büyük bir kısmı 4. yüzyılın ortalarında batıya göç etmişlerdir. Doğu Avrupa'da yaşayan Ostrogotlar, Visigotlar, Franklar ve Vandallar daha batıya göç ederek Roma İmparatorluğu sınırlarına girmişlerdir. Sonuçları: Avrupa'nın etnik yapısı değişmiş ve bugünkü Avrupa milletleri oluşmuştur. Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye bölünmüş, milattan sonra 476 yılında ise Batı Roma Devleti yıkılmıştır. İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. Hristiyanlık Roma dışındaki topluluklar arasında yayılmıştır. Orta Çağ Avrupa'sının siyasi rejimi olan feodalite, derebeylik rejiminin temelleri atılmıştır. Hunların temsil ettiği bozkır sanatı Avrupa'da da etkili olmuştur. Avrupa'da en ünlü hükümdarının Atina olduğu Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kültür ve medeniyet. Devlet yönetimi. Devletin başında bulunan kişiler hükümdar, Kaan, Hakan, Han gibi ünvanlar alırlardı. Hükümdar ve ailesine yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut inancı. Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır. Anlayışı hakimdir. Not: Bu durum hükümdar öldükten sonra hükümdar ailesine mensup olanların taht üzerinde hak iddia etmelerine ve saltanat mücadelelerinin yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle Türk devletlerinin kısa sürede yıkıldığını söyleyebiliriz. Yönetimde hükümdar eşleri Hatun, Katun de söz sahibiydi. Hatunlar kurultaya katılırlar ve elçi kabullerinde bulunurlardı. Devlet yönetimine dair kararlar kurultayda alınırdı. Hükümdar kurultayın başkanıydı. Hükümdar kurultaya katılmadığı zaman aygucu veya üge adı verilen devlet görevlileri kurultaya başkanlık ederdi. Kurultaya devlete bağlı boy beyleri, çiginler ve devlet temsilcileri katılmak zorundaydı. Katılmadıklarında isyan ettikleri varsayılırdı. Hükümdar, töre denilen yazısız hukuk kurallarına ve kurultay kararlarına uymak zorundaydı. Not: bu durum eski Türk devletlerinde mutlak monarşiden söz edilemeyeceğinin göstergesidir. Devlet görevleri: yapgu, Kaan adına ülkenin bir bölümünü yönetirdi. Hükümdardan sonra en etkili devlet görevlisiydi. Bu makama genellikle veliahtlar getirilirdi. Vezir: devlet işlerinde hükümdara yardımcı olurdu. Bu makama halktan biri de getirilebilirdi. Şart: ülke yönetiminde tecrübe kazanması için oymak ve boylara idareci olarak gönderilen, hükümdar soyundan gelen kişilere verilen ünvandır. Ayrıca devlet idaresinde buyruklar, bakan, iç buyruklar, saray işleriyle uğraşan bakan, tarkan ve apa, saray görevleri, tudun, vali, tekin, şehzade, subaşı, ordu komutanı, bitikçi, katipler, tercümanlar, elçiler, yargıçlar, hazine görevleri gibi sivil ve askeri görevler bulunurdu. Ordu millet anlayışı hakimdi. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Not: Türk tarihinde bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti olan Hunlara en parlak dönemini yaşatan Mete Han devrinde ordu onluk sisteme göre düzenlenmiştir. Türkler savaş esnasında sahte ricat ve hilal tekniklerini uygulamışlardır. Türkler ata iyi biner, ok ve kılıcı iyi kullanırlardı. Not: ordu teşkilatlanmasında Çin, Moğol, Roma ve Bizans devletleri Türkler etkilenmişlerdir. Din ve inanış: Türklerin bilinen en eski inançları gök tanrı inancıdır. Türkler dağ, tepe, ay, güneş, yıldız, şimşek gibi bazı unsurları kutsal saymışlardır. Animizm, şamanizm, maniizm, budizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlere inanmışlardır. Ancak İslamiyet öncesinde genel olarak inanılan din şamanizm diniydi. Din adamlarına şaman, kam veya baksı denirdi. Cenaze törenlerine yuh, mezarlarına kurgan ve mezar taşlarına balbal adını vermişlerdir. Ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Not: bu durum Türklerde ahiret inancını olduğunu kanıtlamaktadır. Genel olarak yarı göçebe yaşayan Türkler, Uygurlar döneminde Mani dinini benimseyerek yerleşik yaşama geçmişler. Bu durum Türklerin savaşçı özelliklerini yitirmelerine neden olmuştur. Dil ve edebiyat: Türkler arasında yazı oldukça geç tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır. Türkler kendi alfabelerini Dört Türkler ve Uygurlar döneminde oluşturmuşlardır. Uygurlar kitap basma tekniğini bilmektedirler. Çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulmuşlardır. Not: Türkler İslamiyet'ten sonra Arap ve Latin harflerini kullanmışlardır. Türklerde sözlü edebiyat gelişmiş. Daha çok destan, koşuk, sav, sagu gibi sözlü edebiyat türlerinde eserler vermişlerdir. Önemli sözlü edebiyat ürünleri: İskitlerde Alp, Ertunga ve Şu destanları. Hunlarda Oğuz Kağan destanı. Göktürklerde Ergenekon destanı. Uygurlarda Yaradılış, Türeyiş ve Göç destanları. Kırgızlarda Manas destanı. Oğuzlarda Dede Korkut hikayeleri. Türk dil ve edebiyatın ilk yazılı kaynağı Orhun abideleridir. Bu eserin özellikleri: hitabet sanatının ilk örneğidir. Hukuk kuralı değildir. Nasihat özelliği taşır. Bir yüzü Çince, öteki yüzü Türkçe yazılmıştır. Bu abidelerde yer alan fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, açıkların giydirilmesi, toy ve şölenlerin düzenlenmesi gibi ifadeler sosyal devlet anlayışının Türklerde mevcut bulunduğu yolunda bilgi verir. 19. yüzyılda Danimarkalı Thomsen tarafından ilk defa çözümlenmiştir. Ekonomik ve sosyal yaşam. Türklerde ekonomik yaşam hayvancılığa dayalıydı. Not: bu durumun zorunlu sonucu olarak yarı göçebe yaşamışlardır. Tarımla uğraşarak yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Ticaretle de uğraşan Türkler, İslamiyet öncesinde Orta Asya'da İpek Yolu hakimiyetini ele geçirmek amacıyla Çin devletiyle mücadele etmişlerdir. Demircilik ve dokumacılık konusunda ilerlemişlerdir. Hukuk: Türkler uzun süre yazılı hukuk kurallarını kullanmamışlardır. Türk hukuku, töre denilen yazısız hukuk kuralları, hükümdarın ve kurultayın aldığı kararlar ve halkın geleneklerinden oluşur. Bilim ve sanat: İlk Türk devletlerinin göçebe yaşamaları sanat eserlerinde deri, metal, ahşap ve taş işçiliği gibi taşınabilir malzemelerden yapılmasına yol açmıştır. Uygurlar döneminde ise yerleşik yaşama geçiş sonucunda Budist tapınaklar, saraylar ve iç süslemeler gibi yerleşik sanat ürünleri ortaya çıkmıştır. Türklerin günlük yaşantıda kullandıkları eşyaları genellikle hayvan figürleriyle süslenmiştir. Buna hayvan üslubu denir. Uygur minyatürleri İslam sanatı üzerinde etkili olmuştur. Türklerin kullandıkları takvimler: 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim, Miladi takvim. Not: 12 hayvanlı Türk takvimi dışındaki diğer takvimler Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerdir. Miladi takvim ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Avrupa ile ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla benimsenmiştir. 1 Ocak 1926. Türk İslam devletlerinde kültür ve uygarlık. Devlet yönetimi: ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de olduğu gibidir, değişmemiştir. Türk İslam devletlerinde hükümdarın yanında devlet işlerinin görüşüldüğü bir danışma organı niteliği taşıyan divan bulunur. Divan üyeleri, sultan, devletin başında bulunur. Vezir, devlet işlerinde sultana yardımcı olur. Naip, hükümdar başkentte bulunmadığında onun yerine devlet işlerine bakar. Müştefi, mali işlere bakan devlet görevlisidir. Müşrifi memalik, mali işleri denetlerdi. Emiri arız, ordunun maaşını verir ve ihtiyaçlarını karşılardı. Tuğra, sultanın emirlerini hazırlar, fermanların altına padişahın tuğrasını çekerdi. Pervaneci, iktaları dağıtırdı, bu işle ilgili defterleri tutardı. Sultan çocuklarına melik adı verilmiştir. Meliklere hocalık yapan ve onları yetiştiren kişilere Atabey adı verilirdi. Kale komutanlarına gizdar denilirdi. Şehirlerde güvenlik işlerine subaşılar bakardı. Emiri sevahil, deniz gücüne uğraşan ve deniz gücünü idare ederdi. Toprak yönetimi, ülke toprakları devlet malı sayılırdı. Buna miri denirdi. Bu topraklar kullanım amacına göre dörde ayrılmıştır. 1. Has arazi, gelirleri hükümdara ait olan topraklardır. 2. İkta arazi, savaşlarda yararlılık gösteren askerlere ve devlet görevlerine ayrılan topraklardır. 3. Mülk arazi, her türlü kullanım hakkının sahibine ait olduğu topraklardır. 4. Vakıf arazi, miri ve mülk arazilerinden gelirleri ilmi veya sosyal kurumların masraflarına ayrılan topraklardır. Hukuk sistemi, Türk İslam devletlerinde iki çeşit hukuk sistemi vardır. Şer'i hukuk sistemi, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'a dayanan hukuk sistemidir. Evlenme, boşanma, miras bırakma, nafaka gibi sosyal ve dini meselelere bakardı. Mahkemelerde kadılar görevliydi. Örfi hukuk sistemi, asayiş bozulması ve yasalara karşı gelinmesiyle ilgili davalara bakardı. Bu hukuk sistemi genellikle törelere dayanır. Bu mahkemelerde emiri dat denilen yargıç sorumluydu. Not: askeri davalara kadı asker, kadı leşker bakardı. Din ve edebiyat. İlk Türk İslam devletleri hakimiyetleri altına aldıkları bölgeleri daha rahat yönetebilmek için o bölgenin diline veya ortak bir din oluşturmaya önem vermişlerdir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk sözlü eserleri Saltuk Buğra Han Destanı ve Cengizname'dir. Yazılı eserlere bakıldığında Karahanlılar'da Divan-ı Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Kutat-ı Bilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir siyasetname örneğidir. Atabek-ül Hakaik, Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından yazılmış bir tasavvuf eseridir. Büyük Selçuklularda siyasetname Nizamül Mülk'ün eseridir. Anadolu Selçuklularda Mesnevi Mevlana'nın eseridir. Yunus Emre Divanı. Ordu. Türk İslam devletlerinde ordu şu bölümlerden oluşur. Hassa birlikleri. Gulam sistemiyle toplanarak gulamhane denilen kışlalarda yetişen tutsak ve köle çocuklarından oluşturulmuştur. Doğrudan doğruya hükümdara bağlı olarak görev yapmışlar, hükümdarı korumuşlardır. Not. Bu ordu birimi Osmanlı Devleti'ndeki kapı kulu askeri ordu birimiyle benzerlik gösterir. İkta askerleri. Tamamen Türklerden oluşur. İkta topraklarında yetiştirilen askerlerdir. Not. Bu ordu birimi Osmanlı Devleti'nde tımarlı askeri birliklerle benzerlik gösterir. Türkmen kuvvetleri. Uç bölgelerde sürekli savaşa hazır kuvvetlerdir. Bağlı beylik ve devlet askerleri. Gerektiğinde beyliklerden ve bağlı devletlerden alınan askerlerdir. Ücretli askerler. İhtiyaç duyulduğunda para karşılığı komşu devletlerden alınan askerlerdir. Sosyal yaşam. Halkın bir kısmı şehirlerde yaşardı. Devlet adamları, memurlar, bilim adamları, tüccarlar, sanatçılar. Halkın bir kısmı ise köylerde yarı göçebe yaşardı. Şehirlerde oturan esnafın aralarında kurdukları dini ve ekonomik sosyal örgütlenme biçimi olan ahi teşkilatı şehirlerde önemli bir yer tutar. Ekonomik yaşam. Köylü ve yarı göçebe halkın temel uğraşı tarım ve hayvancılık olup devlet gerekirse halka çift hayvanı ve tohum vermekteydi. Ev eşyaları, dokumacılık ve dericilik önemli uğraşıdır. Özellikle Selçuklular döneminde ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yapılmıştır. Sudak, Sinop, Antalya ve Alanya gibi yerlerin alınması bu dönemlerde liman ticaretinin yapılmasına verilen önemi gösterir. Zarar gören tüccarların zararları karşılanmıştır. Sigortacılık sistemi. Devletler düşük gümrük tarifeleri uygulamışlardır. Bilim ve sanat. Dağınık belirli bir sistemden yoksun olan eğitim sistemi ilk defa Karahanlılar döneminde programa bağlanmıştır. İlk burslu öğrencilik sistemini uygulayan yine Karahanlılardır. Türk İslam devletlerinde ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da kurulmuştur. Selçuklular dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye medreselerini kurmuşlardır. Karahanlılar döneminde kurulmaya başlayan Darüşşifa Hastane çalışmaları Selçuklular döneminde zirveye ulaşmıştır. Türk İslam devletlerinde cami, han, hamam, kervansaray, imarethane ve külliye kurulan diğer önemli sosyal hizmet kurumlarıdır. Anadolu'da karşımıza çıkan ilk medrese ise Danişment Beyi Yağbasan tarafından Niksar'da kurulan Yağbasan medreseleridir. Türk İslam devletlerinde hat, çinicilik, süsleme, kabartma ağaç işleri, dokumacılık, taş işçiliği ve kuyumculuk gelişmiştir. Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığı. Devlet yönetimi. Osmanlı Devleti'nde bütün yetkiler padişahta toplandığı için merkeziyetçi bir yönetim vardır. Bu durum devletin parçalanmasını engellemiş ve Osmanlı Devleti uzun ömürlü olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı egemendir.
Birinci Murat'tan sonra ülke yönetiminde padişah ve oğulları söz sahibidir. Düşüncesi önem kazanmıştır. Birinci Ahmet'ten sonra ise ülke yönetiminde hanedanın en yaşlı üyesi söz sahibidir. İlkesi geçerli olmuştur. Ekber ve Erşet yasası. Osmanlı Devleti 1876'ya kadar mutlak monarşiyle yönetilirken 1976'da halkın yönetime katılmasıyla meşrutiyete geçirmiştir. Türk tarihinde ilk veraset kanununu Fatih çıkardı. Bu kanuna göre hükümdarlık babadan oğula geçecek, ayrıca şehzadelerin deneyim kazanması için şehirlere, sancaklara gönderilmesi yasallaştırılmıştır. 1. Ahmet duraklama döneminde Fatih'in koyduğu veraset kanununu değiştirdi ve ekberiyet sistemini getirdi. Bu yasaya göre hanedan içinde en yaşlı olan tahta geçecektir. Ayrıca şehzadenin sancaklara gönderilmesi yasaklandı. Bundan sonra şehzadeler sarayda eğitilmeye başlandı. Kafes sistemi. Bu durum şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanmadan hükümdar olmasına neden olmuş ve padişahların yönetimde etkisi azalmıştır. Bunun sonucunda devlet yönetimi bozulmuştur. Divan-ı Hümayun. Bugünkü anlamda hükümet teşkilatı Bakanlar Kurulu'dur. Devlet işlerinin görüşülüp kararlar alındığı kurumdur. Divan aynı zamanda en yüksek yargı organıdır. Divan Orhan Bey döneminde kuruldu. II. Mahmut zamanında kaldırıldı ve yerine Nazırlıklar kuruldu. Kanunları padişah çıkarır, divan uygulardı. Divan kararları padişah tarafından onaylanmadan yürürlüğe giremezdi. Bu durum divanın bir karar organı olmaktan çok danışma organı olduğunu gösterir. Divan üyeleri 1. Sadrazam, Vezir-i Azam. Başbakan, padişahın yardımcısı ve vekilidir. Padişahın mührünü taşır. Padişahtan sonra en yetkili devlet adamıdır. 2. Vezirler. Yükselme döneminde 6 vezir vardır. Devlet bakanlarıdır. 3. Kazasker. Rumeli ve Anadolu kazaskeri olmak üzere ikiye ayrılır. Adalet ve eğitim işlerine bakar. Ayrıca kadı ve müderrislerin atama işlerine ve büyük davalara bakar. 4. Defterdar. Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere ikiye ayrılır. Maliye Bakanıdır. Bütçeyi hazırlar, gelir ve giderlerin planlamasını yapar. 5. Nişancı. Padişahın ferman ve beratlarını hazırlar, yazışmalarına bakar. Bunlara tuğra basar. Ayrıca has, zaamet ve tımar kayıtlarını tutar. Tabuk kadastro işlerine bakar. 6. Şehir İslam, müftü. Kanuni devrinde divana girmiş, yapılan işlerin dine uygun olup olmadığına dair fetvalar vermiştir. Bu da kısmen padişahın yetkilerini kısıtlar. Şehir İslam'ın yargılama yetkisi yoktur. 7. Kaptanı Derya. Donanma komutanı ve denizcilik bakanıdır. Kanuni devrinde divana girmiştir. 8. Reisül Küttab. 16. yüzyıla kadar divandaki katiplerin şefidir. 16. yüzyılda Dışişleri Bakanı olarak divana girmiştir. Not: Yeniçeri ağası vezir rütbesinde ise divanda söz ve oy hakkı vardır.
Ülke yönetimi 1. Merkeze bağlı eyaletler. A. Anadolu Eyaletleri, Beylerbeyi. B. Rumeli Eyaletleri. Eyalet, Beylerbeyi yönetir. Sancak, Sancakbeyi yönetir. Kaza, Kadı yönetir. Nahiye köy, Tımarlı Sipahi yönetir.
Diğer görevliler.
Subaşı,
şehrin güvenliğini sağlar.
Kadı, adalet işlerine bakar.
Taht kadısı, merkez kadısı,
İstanbul'daki davalara bakar. Şehremini, belediye başkanı. 2. Bağlı beylikler, hükümetler.
Kırım, Eflak, Bağdat, Hicaz, Erder gibi yerlerdir. Yıllık vergi öderlerdi. Savaş zamanında asker gönderirlerdi. İç işlerinde serbesttirler.
3. Salyaneli özel yönetimli eyaletler.
İç işlerinde serbest, dış işlerinde bağlıdır. Yıllık peşin vergi öder, asker göndermezlerdi.
Mısır, Tunus, Cezayir, Bağdat, Basra, Trablusgarp gibi eyaletlerdir. Eyalet gelirleri iltizama ayrılırdı. Bu gelirleri iltizam sistemiyle toplayanlara ise mültezim denilmekteydi.
Toprak sistemi. 1. Özel mülk topraklar. A. Öşriye topraklar. Müslümanların özel mülk topraklarıdır. Gelirlerinden %10 aşar vergisi öderler. B. Haraciye topraklar. Müslüman olmayanların özel mülk toprağıdır. %15, %20 arası haraç alınmıştır. 2. Miri topraklar. A. Dirlik. Maaş karşılığı kamu görevlerine ve savaşta başarı gösteren askerlere verilir.
Has.
Yıllık 100 bin akçeden fazla gelir getiren topraklardır. Divan üyelerine, padişahın ailesine, beyler beyine, sancak beyine verilir. Has alanlar her 5000 akçe için bir cebelü asker besler.
Zeamet, yıllık 20 bin ile 100 bin akçe arasında gelir getiren topraklardır. Kadı ve subaşı gibi orta dereceli memurlara verilir. Bunlar da gelirinin 5000 akçesi için bir cebelü besler.
Tımar, 3000 ile 20000 akçe arasında gelir getiren topraklardır. Her 3000 akçe için bir cebelü beslerler.
Tımar 3'e ayrılır. 1. Eşkinci tımarı. Savaşta başarı gösteren askerlere verilir. 2. Mustahfaz tımarı. Cami imamları, hatip ve medrese hocalarına verilir.
3. Hizmet tımarı. En düşük dereceli memurlara verilir.
Toprak dağıtımı yapılırken kişilerin mevkileriyle toprağın gelirleri arasında paralellik vardır.
Tımar sahiplerinin görevi. 1. Cebelü besler. 2. Vergi toplar. 3. Toprağın işletilmesini sağlar. 4. Savaş zamanı asker toplar. 5. Köylerin güvenliğini sağlar.
Tımar sisteminin faydaları. 1. Sürekli bir ordu bulundurulmuştur. 2. Memurların ve askerlerin maaşı karşılanmış. Böylece hazineden para çıkışı azalmıştır. 3. Üretimin sürekliliği sağlanmıştır.
Not: toprağa 2 yıl üst üste ekmeyenlerden çift bozan vergisi, 3 yıl boş bırakandan toprak alınırdı.
4. Köylerin güvenliği sağlanmış ve köylü ile devlet arasında ilişki kurulmuştur. 5. Merkezi otorite güçlendirilmiştir. 6. Köylerin bayındırlık işleri bir düzene bağlanmıştır.
B. Vakıf. Bilimsel sosyal kuruluşların giderlerini karşılamak için ayrılan topraklardır. Vakıf gelirlerinden devlet vergi almaz.
vakıf toprakları satılamaz, devredilemez. C. Ocaklık arazi, kale muhafızları ve tersane masraflarına ayrılan topraktır. D. Yurtluk arazi, sınırları koruyan akıncılar ve derbent muhafızlar için ayrılan toprak. E. Paşmaklık arazi, padişahın evlenen kızları ve kardeşlerine ayrılır. F. Malikane, üstün başarı gösteren devlet memurlarına verilir. G. Mukata'a, hazine adına iltizama verilen ve geliri doğrudan hazineye giden topraklardır. Ordu 1. Kapıkulu ordusu. Devşirmelerden oluşur sürekli ordudur. İstanbul'u, sarayı ve padişahı korurlar. 3 ayda bir ulufe alırlar. Ayrıca padişah tahta çıkınca cülus bahşişi alırlar. Kapıkulu ordusu ikiye ayrılır. A. Piyadeler, yayalar. 1. Acemi ocağı. 2. Yeniçeri ocağı. 3. Cebeci ocağı. 4. Topçu ocağı. 5. Top arabacıları ocağı. 6. Humbaracılar ocağı. 7. Lağımcılar ocağı. B. Süvariler, atlılar. 1. Silahtar ocağı. 2. Sipahi ocağı. 3. Sağ ve sol garipler. 4. Sağ ve sol ulufeciler. En önemli bölümü Yeniçerilerdir. Ancak 3. Murat'tan itibaren Yeniçeri Ocağı'na devşirme kanununa aykırı olarak askerlikle ilişkisi olmayan kişilerin alınmasıyla ocağın düzeni ve disiplini bozulmuştur. Yeniçeriler padişahların yetkisini kısıtlayıp yenilikleri engellediler. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 2. Eyalet askerleri, tımarlı sipahiler, dirlik alanların devlete beslediği askerlerden oluşur. Bunlar sürekli asker değildirler. Barış zamanı çiftçi, savaş zamanı askerdirler. Maaş almazlar. Not: duraklama döneminde tımarlı sipahi sayısı azalırken kapıkulu askeri sayısı artmıştır. 3. Yardımcı kuvvetler, geri hizmette bulunurlar. 1. Akıncılar. 2. Derbent muhafızları. 3. Saka ocağı. 4. Müsellemler. 5. Yörükler ve Tatarlar. 6. Azaplar. 4. Donanma. Donanma Fatih ve Kanuni zamanında güçlenmiş. Kanuni zamanında donanma komutanı, kaptanı Derya, divana girmiştir. Hukuk. Şer'i hukuk dini kurallara dayanır. Temsilcisi ve koruyucusu Şeyhülislam'dır. Örfi hukuk geleneklere dayanır, yazılıdır, dinle çelişmez. Padişahın fermanları kanun sayılır. Fatih Sultan Mehmet zamanında kanunnameyi Ali Osman yazılmıştır. Not: hukukun üstünlüğü ilk kez Tanzimat döneminde kabul edildi. Maliye. Osmanlılarda Türk ve Müslümanlar tarım, askerlik ve memurluk ile uğraşırken azınlıklar ticaretle uğraşmıştır. Kuruluş ve yükselme döneminde devletin en önemli geliri savaş ganimetleri ve gümrük vergileridir. Duraklamadan sonra fetihlerin durması ganimet gelirlerinin azalmasına, coğrafi keşifler ise ipek ve baharat yolu gümrük gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması sonucunda Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı ve yarı sömürgesi durumuna düşmüştür. Türk tüccarlar iflas etmiş, el tezgahları ve loncalar kapanmıştır. Vergiler. 1. Aşar, öşür. Müslümanların ürettiği ürün üzerinden alınan %10 vergidir. 2. Haraç, gayrimüslimlerin ürettiği ürün üzerinden alınan %20 vergidir. 3. Cizye, Müslüman olmayıp da askerlik çağına gelenlerden alınan vergidir. 4. Ağnam, köylülerin hayvanları için alınan vergidir. 5. İhtis, ruhsat vergisidir. 6. Avarız, olağanüstü hallerde alınan vergidir. 7. Bağlı beyliklerin ödediği vergiler. 8. Maden, orman ve tuzla gelirleri. Eğitim. Orhan Bey devrinde Sultaniye Medresesi. Fatih devrinde Sahn-ı Seman Medresesi. Kanuni devrinde Sahn-ı Süleymani Medresesi ve Darü't-Tub açılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut devrine kadar saraya devlet memuru yetiştiren Enderun Mektebi bulunmaktadır. Not: eğitim alanında en köklü düzenlemeler 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Sanat. Türk-İslam devletlerinde resim ve heykel yasaktır. Hat, çinicilik, oymacılık, nakkaşlık gibi süsleme sanatları gelişmiştir. Ayrıca en çok gelişen sanat dalı mimaridir. Not: İtalyan ressama resmini yaptıran Fatih Sultan Mehmet, sanat alanında önemli bir anlayış değişikliğine neden olmuştur. Ünite ile ilgili tarama testi 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? A. Büyük Roma Devleti'nin ikiye ayrılması. B. Feodalite rejiminin doğması. C. Batı Roma Devleti'nin yıkılması. D. Avrupa'sının etnik yapısında değişikliklerin başlaması. E. Doğu Roma Devleti'nin Batı Avrupa'ya egemen olması. Yanıt E. 2. İlk Türk devletlerinin sosyal ve ekonomik özellikleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin görüldüğü söylenemez? A. Göçebe ve yarı göçebe yaşayışı yaygındır. B. Değişik dinlere inanmışlardır. C. Hayvancılığa dayalı ürünleri satmışlardır. D. Denizciliğe dayalı koloniciliğe önem vermişlerdir. E. İpek ticaretine dayalı ticaret ile uğraşmışlardır. Yanıt D. 3. 1. İlk Türk mimari eserlerini oluşturdular. 2. Tarıma dayanan üretimde başarılı oldular. 3. Kağıt ve matbaayı kullandılar. Uygurlara ait yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A. İslamiyet'i benimsemelerine. B. Yerleşik yaşama geçmelerine. C. Çinlilerle ileri düzeyde ticaret yapmalarına. D. İranlılarla ticaret yapmalarına. E. Denizcilik çalışmalarına. Yanıt B. 4. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir? A. Maniheizm dinin benimsemiş olmaları. B. Kendilerine özgü alfabe yapmaları. C. Matbaayı kullanmaları. D. İlk kez yerleşik hayata geçen Türk topluluğu olmaları. E. Düzenli ilk Türk ordu sistemini kurmaları. Yanıt E. 5. Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinin yazılış amaçlarından biri olamaz? A. Toplumsal dayanışmayı sağlamak. B. Ulus olma bilincini geliştirmek. C. İslamiyet'in önemini vurgulamak. D. Türk tarihini gelecek kuşaklara yansıtmak. E. Yöneticilik konusunda bilgi vermek. Yanıt C. 6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumunun özelliklerinden biri değildir? A. göçebe hayat yaşamaları. B. Çinlilerle mücadele etmeleri. C. Değişik dinlere inanmaları. D. Veraset yasasına sahip olmaları. E. Tek tanrılı dinlere inanmaları. Yanıt D. 7. Orta Asya Türk devletlerinde devlet yönetimi ve askerlikle ilgili ilk örgütlenmeler aşağıdaki hangi devlet adamı tarafından başlatılmıştır? A. Tonyukuk. B. Mete. C. Teoman. D. Bilge Kağan. E. Buminhan. Yanıt B. 8. İslamiyet'ten önceki dönemlerde kurulan Türk devletleri mimarlık alanında gelişmemişlerdir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Savaşların mimarlık alanında gelişmeyi önlemesi. B. Türklerin mimarlığa yakın olması. C. Yapıların Çinliler tarafından yıkılması. D. Yaşanılan bölgelerde mimarlığa elverişli malzemelerin bulunması. E. Türklerin göçebe bir yaşam sürmesi. Yanıt E. 9. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede parçalanarak yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Veraset yasasının olmayışı. B. Şamanist inanış. C. Çin'in siyasal ve askeri baskısı. D. Boylar arası mücadelenin olması. E. Devletin federasyon yapısı. Yanıt B. 10. Türk toplulukların yaşam biçimi olarak göçebe hayvancılıkla uğraşmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta Asya'nın step, bozkır özelliği. B. Devlet yapısının askeri olması. C. Kültür birikiminin yeterli olmayışı. D. Dinsel inanışlar. E. Toprakta özel mülkiyet kavramının gelişmemesi. Yanıt A. 17. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 589.